Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 7. bölüm 7. ayetine geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bir hatırlatma olsun diye ilk 6 ayete kısaca bakalım. Hatırlarsanız demiştim ki 7. bölümün konusu Daniel'in diğer ulusların 4 krallığıyla ilgili 4 canavarı gördüğü görümdü. Babil kralı Belşatsar'ın krallığının 1. yılında Daniel yatağında yatarken bir rüya ve görümler gördü, sonra rüyanın özetini yazdı. Rüyetler ya da görümler ilk görümde yalnızca 4. canavarın gösterildiğini, 2. görümde yalnızca 4. canavarın ve 3. görümde de cennetten bir yerin gösterildiğini düşündürmektedir. Bu nedenle burada kayıtlı 3 görüm vardır. Rüyayı yazdı diyor. O sırada Daniel Babil'de tanınmıyordu ve sanıyorum ki Tanrı sözüne ve yazmaya ayıracak daha çok zamanı olmuştu. Şöyle dedi: gece bir görümde göğün 4 rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden birbirinden farklı 4 büyük yaratık çıktı diyor 3. ayette. 4 yaratık ya da canavar birbirinden farklıdır. Aslan, ayı, panter ve 10 boynuzlu canavar. 1. yaratık aslana benziyordu. Kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı. İnsan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi. 4. ayet. Burada aslan Babil isim geliyor. 5. ayette 2. yaratık ayıya benziyordu diyor. Bir yanı üzerinde doğrulmuştu. Ağzında dişleri arasında 3 kaburga kemiği vardı. Ona haydi kalk yiyebildiğin kadar et ye dediler. 3. burada ayı. Ayı da Med Fars'ı simgeliyor. 6. ayette sonra baktım diyor Pars'a benzer bir başka yaratık gördüm. Sırtında 4 kuş kanadı vardı. Bu yaratığın 4 başı vardı ve ona egemenlik verilmişti. Burada Pars ya da panter Grek Makedonya'yı gösteriyor. 7. ayette 10 boynuzlu ve garip canavarın görümü bize veriliyor ki bu da Roma'yı temsil ediyor. Bundan sonra diyor 7. bölüm 7. ayette gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü 4. bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı. Yiyip parçalıyor, arta kalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. 10 boynuzu vardı. Bu 10 boynuzlu garip canavar Kral Nebukadnezar'ın heykelindeki demir ayaklar gibi Roma İmparatorluğunu temsil etmektedir. Bunun ayrıntılı yorumuna 19-28. ayetlerde gireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Bizim isteğimiz Tanrı'nın ruhunun bize verdiği açıklamadır ve bu da bizi spekülasyonlardan uzak tutacaktır. 4. canavara diğer 3'ünden daha fazla yer verilmiştir. 4. canavar döneminde yaşamakta olduğumuz için bu bölüm bizim için değerli dinleyicilerimiz çok önemlidir. O dönemde 10 parmak ve boynuz kendini göstermeye başlamaktadır. 4. canavar diğerlerinden tamamen farklıdır ve ayrı bir görümde açıklanmıştır. Diğer canavarların benzerleri ormanlarda ya da hayvanat bahçelerinde mevcuttur. Hepimiz aslan, kaplan ve ayı görmüşüzdür. Ancak diğer canavarın benzerini ne karada ne de havada ya da denizde gördük. Bu gerçekten garip bir canavardır. Evet, bu canavarın benzerini hiçbir yerde görmedik. Bir gece rüyanızda böyle canavarlar gördüyseniz aspirin ya da uyku hapının hiçbir yararı olmazdı. Herhalde sabaha kadar uyuyamazdınız. Canavar korkunç, ürkütücü ve çok zorlu olarak tanımlanıyor. Roma İmparatorluğunu temsil eden bu canavarın gücü ön plandadır. Daha önceki canavarlara benzemiyordu ve korkuya neden oluyordu. Demir dişleri vardı. Bu heykelin demir ayaklarına karşılık ve Roma İmparatorluğuna gönderme söz konusudur. Roma'nın demir topukları 1000 yıl süreyle dünyaya hakim olmuştur. Roma İmparatorluğu ile ilgili birçok şey söylenmiştir ve halen de tarihçileri şaşırtmaktadır. Gibbon onunla ilgili şunları söylemiştir: Romalıların imparatorluğu dünyayı kapladı ve imparatorluk tek bir kişinin eline geçtiğinde de dünya imparatorluk düşmanları için güvenli ve sıkıcı bir hapishaneye dönüştü. Direnişin sonu ölümdü, kaçmak ise olanaksızdı. Daniel konusunda bir kitabı da olan Dr. Robert Culver şöyle demişti. 2000 yıl önce Roma, bugün Birleşmiş Milletler ve benzeri gibi kuruluşların yapmaya çalıştığı gibi dünyaya birlik getirmişti. Birçok kişinin düşündüğü gibi bu çabalar yeni değildir. Augustus Kaiser'den beri sürmekte olan Roma idealinin canlanma hamleleridir. Roma İmparatorluğu bölünmüştür ve bugün Avrupa ülkelerinin birçoğunda yaşamaktadır. Bu ülkenin sınırları da değerli dostum Roma İmparatorluğundaki gibi Akdeniz ve Kuzey Afrika'ya dek uzanmaktadır. Kimse Roma'yı ele geçirmemiş, Roma bölünüp dağılmıştır. Bu garip canavarın 10 boynuzu vardı ve bu da heykelin ayaklarına ve 10 parmağına karşılık gelir. Burada vurgu imparatorluğun kökünde değil, 10 boynuzun da söz konusu olduğu son dönemindedir. Bu dördüncü canavarın görümü daha da önemlidir çünkü henüz tam gerçekleşmemiştir. Büyük olasılıkla son dönemlere yakın bir zamanda yaşamaktayız. Dört canavarın görümleri yerine gelmiş, yeni bir peygamberliğin 1/4'ü gerçekleşmiştir. Geleceğe yalnızca boynuzlar ile ilgili dönem kalmıştı. Roma'nın dördüncü krallığı gözükmeye başlamıştır. Bölünmüş olsa da 10 krallık halinde yeniden bir araya gelecektir. Bunu yapan Tanrı sözünün Mesih karşıtı dediği kişi olacaktır. Daniel 7 ayet 8. Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken diyor Daniel, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. Şimdi 10 boynuza değinelim. Bunun 5. bir krallık olmadığına dikkat edin. Bu 4. canavarın başından gelişmektedir ve son gelişen kısımdır. Görümdeki heykelin parmaklarının bir bölümü demirden, bir bölümü balçıktandır. Demir kısım yani Roma oradadır ve ancak zayıflığı simgeleyen balçık da oradadır. Kanımca demir tek bir adamın yönetimini, balçık ise kalabalıkları ve demokrasiyi temsil etmektedir. Gerçekten de günümüzde demokraside böyle bir zayıflıkla karşı karşıyayız. Değerli dostum, sahip olduğumuz özgürlükle övünüyoruz ki buna şükretmeliyiz. Ancak tek bir kişinin öneminden söz bile edemeyiz. Önemli olan halktır. Aslında siz de ben de çok önemli değiliz. Zaman zaman seçimler yaklaştığında siyasetçiler dünyanın her yerinde insanlara gider ve onların önemli, değerli ve bilgili olduklarını söylerler. Aslında fertlerin bir kişi olarak seçime pek fazla etkiler olmaz. Seçenler siyasetçilerle lobi yapan gruplardır. Sahip olduğumuz özgürlük için Tanrı'ya şükran borçluyuz ancak onların düşündüğü gibi düşünmemiz için beyinlerimiz yıkanmaktadır. Başlangıçta Tanrı'nın ideal hükmet şekli demokrasi değildi. İsa Mesih dünyanın yönetimini ele aldığında yaptırmak istediklerini kimseye söylemek durumunda olmayacaktır. Seçenekleri kendisi ortaya koyacak ve istediği gibi yönetecektir. Bu nedenle bizim onun yani Rab İsa Mesih'in isteğine uygun hale gelmemiz gerekir. Ters durumda onun yönetiminden çok rahatsızlık duyacağız. O kendine karşı gelenleri ve suç işleyenleri hemen kendi krallığının dışına çıkaracaktır. Ona ve mutlak yönetimine boyun eğmek durumundayız. Bunu söylerken bakın Yeşaya peygamber İsa Mesih hakkında ne diyor? Bize bir oğul verildi. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik, barış önderi olacaktır. Roma yozlaşma, çürüme ve alkolizm yüzünden çökmüş durumdadır. Bu imparatorlukların dördü de uyuşturucu maddeler nedeniyle çökmüştü. Bizim ülkemizde de ne yazık ki uyuşturucular sorun yaratmaktadır ancak diğer içkiler yasaldır. kimi kandırıyoruz dostum? Bugün alkolizm batağına saplanmış ve işini yitirmeye çalışan milyonlarca insan vardır dünyada. Bu durum sorunun yalnızca bir bölümüdür. Çünkü alkolik çocuklar ve ev hanımları hakkında istatistiksel bir bilgiye sahip değiliz. İntihara kalkışana ya da psikiyatrik tedaviye başvurana kadar kimse onlarla ilgili bir şey bilmemektedir. Yaşadığımız karanlık dönemde dünyanın resmi budur. Roma yeniden dirilecektir ve insanların bunu yapacak birini arıyor olmaları ilginçtir. Alman tarihçi Hoffmann şöyle demiştir. Almanlar ve Slavlar Roma topraklarına girdiğinde Roma İmparatorluğu'nun tarihine de etki etmiştir. Çünkü onların prensleri Romalı ailelerle evlenmişlerdir. Alman İmparatoru Otto II ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşamış olan Şarlman Romalıydı. Rus prensi Vladimir de Doğu Roma İmparatorluğu'nun kızlarından biriyle evlenmişti. Bu Roma'ya göç eden ulusların ilişkilerinde karakteristikti. Yeni bir krallık bulmamışlardı. Ancak Roma'yı devam ettirdiler. Bu durum 10 krallık kurulana kadar da devam edecektir. Bunun zamanına ilişkin konuşmak, Mesih'in yeniden gelişinin yarım olacağını söylemek gibi yanlış olur. Başka bir boynuz, bir küçüğü ifadesi her şeyin anahtarı durumuna gelmektedir. 10 boynuzun 3'ünü söküp kendisi hepsinin üstüne geçmektedir. 10 krallığın hangileri olduğunu bilmiyorum ancak dağılan Roma İmparatorluğundan gelmektedir. Bu boynuzda gözler vardı ki bu insan zekasının varlığına işaret etmektedir. Büyük şeyler söyleyen bir ağız vardı. O adamın sövgüsüne gönderme yapıyor bu. Gökten bulutlarda gelen insanoğlunun görümleri. Daniel 7 ayet 9. Ben bakarken diyor Daniel, tahtlar kuruldu, eskiden beri var olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, tekerlekleri kızgın ateş gibiydi. Cennet ve orada da Tanrı'nın tahtı betimlenmektedir değerli dinleyicilerimiz. Bu vahiy kitabının 4 ve 5. bölümlerinde tanımlanan sahnedir. Büyük sıkıntının, yargılanmasının ve Mesih'in yeryüzüne ikinci gelişinin hazırlığı söz konusudur. Tahtlar kuruluncaya kadar baktım ifadesi vahiy 4:4'e karşılık gelmektedir. Vahide Yuhanna ihtiyarların sayısını ve diğer ayrıntıları vermekteyken Daniel konusu kilise ve onun geleceğini içermediğinden bu konulara girmez. Günleri eski olan sonsuz Tanrı'dır. Ya da günleri ezeli olan. Esvabı kar gibi ak, onun kutsallık ve doğruluk gibi özelliklerine değerli dostum göndermede bulunmaktadır. Başının saçı temiz yapağı gibi ap aktı. Bu onun sonsuz bilgeliğini anlatır. Tahtı ateş alevleri yargılamayı ifade eder. Bu konuda Vahiy 4. bölüme bakabilirsiniz. Tekerlekleri yanar ateşti. Bu değerli dostum Tanrı'nın yerinde duramayan ve karşı konulamayan gücünü belirtir. 10. ayette şöyle diyor. Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler ona hizmet ediyordu. 10 binlerce 10 binler önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, kitaplar açıldı. Bu 1000 yıllık dönemden sonraki büyük beyaz tahttaki yargılama değil, büyük sıkıntı dönemindeki yargılama ile Mesih'in 1000 yıllık krallığını kurmak üzere yeryüzüne dönüşünün hazırlığıdır. Bu alanda Vahiy 5. bölüme bakabilirsiniz. 11. ayet şöyle diyor. Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım. Yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu. Tanrı, cennette krallığa girecek olanları belirlemek için yargı kürsüsünü hazırlarken küçük boynuz yeryüzünde küfürler savurmaktadır. Ancak o yargılanmış durumdadır ve krallığının sonu belirlenmiştir. Son canavarla simgelenen bu krallık başlangıcında değildir. Sonu yaklaşmıştır. Küçük boynuzun görünmesi Mesih'in yaşamakta olan ulusları ve bireyleri yargılamaya gelmesinden kısa bir süre önce olacaktır. Bu dönem büyük sıkıntı dönemine denk gelmektedir. Daniel 7 ayet 12'de şöyle diyor. Öbür yaratıklara gelince egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti. İlk üç canavar yok edilirse de temsil ettikleri krallıkların düşünceleri ve felsefeleri yaşamaktadır ve büyük sıkıntı döneminde ortaya çıkacaktır. 13. ayet. Gece görümlerimde diyor Daniel, insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. Değerli dostum, cennette Tanrı'nın oğlu, ki burada oğul ruhsal anlamdadır, bu dünyanın krallıklarını diğer uluslardan alıp kendi krallığını kurmak üzere yetkiyle donatılmıştır. İsa Mesih yüksek kurulun önüne çıkarıldığında bu ayetlere işaret etmişti. Baş rahip yeniden ona sordu, yani İsa Mesih'e sordu. Sen kutlanan Tanrı'nın oğlu Mesih misin? İsa, ben oyum dedi. Siz insanoğlunun Tanrı gücünün sağında oturmakta ve göğün bulutlarıyla gelmekte göreceksiniz. Doğumda melek şu peygamberlikte bulunmuştu. O ulu olacak ve kendisini en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. Evet, İsa Mesih'in doğumunda melek bunu söylemişti. Dolayısıyla Rab İsa'nın putları parçalayan ve el sürülmeden kesilen taş olduğunu açıkça görmüş oluyoruz. O krallığını yeryüzünde kuracaktır. İkinci mezmurda şunu okuyoruz. Rabbin fermanını ilan edeceğim. Bana sen benim oğlumsun dedi. Sana bugün baba oldum. O ölümden sonra ortaya çıkmıştı ki bu onun dirilişine göndermede bulunur. Betlehem'de doğuşuna değil. Elçi Paulus Habercilerin İşleri 13:33'te bize bir yorumu vermektedir. Mezmur yazarı şöyle devam etmektedir. Dile benden miras olarak sana ulusları, mülk olarak yeryüzünün dört bucağını vereyim. İsa Mesih krallığı devralacaktır dostum. Bunu nasıl yapacak? Demir asayla kıracaksın, onları toprak kap gibi parçalayacaksın diyor Mezmur 2:9'da. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde 1000 yıllık dönem onu bekliyor olmayacaktır. O baş kaldırıyı bastıracak ve kendisine itaat etmiş olanlar krallığa girecektir. Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. Daniel 7 ayet 14. Bu Mesih'in gelişi ve el sürülmeden kesilen taş ile heykeli parçalaması için yolu hazırlamaktadır.